Ayrım 31, Kuşkulu Delil, Michael Connelly, sayfa 407. 5. Bölüm, Çözülme. 42. Kısım, 8 Nisan Perşembe saat 16.40. Boş ve Komiser Wright Checkers Oteli'nin tam karşısındaki sokakta bir ofiste konuşlanmışlardı. Her ne kadar kimse Jessup'un otele ön kapısından girecek kadar budala olduğunu düşünmüyorsa da burası onlar için bir kumanda merkeziydi ve hem bütün oteli hem de diğer iki gözlem noktasını gören bir yerdi. "Bilemiyorum," dedi Wright pencereden dışarıya bakarak, "bu adam çok akıllı değil mi?" "Öyle olmalı," dedi Boş.
"O halde onun böyle bir hamle yapacağını sanmıyorum. Öyle olsaydı çoktan gelirdi. Büyük ihtimalle şu ana kadar Meksika yolunu yarılamıştır. Biz de burada oturmuş bir oteli gözetliyoruz."
"Mümkün.
Onun yerinde olsam Meksika'ya gider gizlenirdim. Beni bulup tekrar deliye tıkmalarına kadar kumsallarda mümkün olduğu kadar çok gün geçirirdim."
Boş'un telefonu vızıldadı. Arayan kızıydı. "Bu görüşmeyi dışarıda yapacağım," dedi Wright'a. "Sen buraya bakarsın değil mi?"
"Tamam."
Boş ofisten koridora çıkarken telefonu açtı. "Selam Mats, her şey yolunda mı?"
"Şimdi de dışarıda bir polis aracı var."
"Evet biliyorum, onu oraya ben gönderdim. İlave önlem olarak."
Bir saat önce Maggie McPherson onları Porter Ranch'teki bir arkadaşının evine getirdikten sonra konuşmuşlardı. Boş kızına Jessup'ın kaçtığını ve Royce'un ofisinde olanları anlatmıştı. Ne var ki kızı Jessup'ın iki hafta önce gece yarısı evlerine geldiğini bilmiyordu.
O adamı hala yakalayamadılar mı?"
"Bunun için çalışıyoruz. Benim de şu anda yapmam gereken işler var. Maggie'nin yanından ayrılma ve emniyette ol. Bu iş biter bitmez gelip seni alacağım."
"Tamam, Maggie seninle konuşmak istiyor."
McPherson telefonu aldı.
"Harry, son durum nedir?"
"Eskisi gibi. Onu arıyoruz ve bilinen mekanlarında bekliyoruz. Şu anda Wright'la birlikte Sarah'ın otelindeyiz."
"Dikkatli ol."
"Bunu dedin de Mickey nerede? Koruma almayı reddetti."
"Şu anda evde ama buraya geleceğini söyledi."
"Tamam, iyi olur. Sonra konuşuruz."
"Bir şey olursa haber ver."
"Tamam."
Boş telefonu kapatıp tekrar ofise döndü. Wright hala penceredeydi.
"Bence burada boşuna zaman kaybediyoruz. Kapatıp gidelim," dedi Wright.
"Neden? Bir şey mi oldu?"
"Şimdi telsiz de haber verdiler. Jessup'ın kullandığı otomobili bulmuşlar Venice'de. Buradan çok uzaklarda Boş."
Boş otomobili Venice'de bırakmanın sadece yanlış yönlendirme olabileceğini biliyordu. Kumsala git, otomobili orada bırakıp bir taksiye atla ve tekrar şehir merkezine dön. Ama yine de bütün gönülsüzlüğüne rağmen Wright'a hak verdi. Burada boşuna zaman harcıyorlardı.
"Lanet olsun," dedi.
"Merak etme, onu yakalayacağız. Bir ekibim burada, biri de senin evinde olacak. Diğer herkesi Venice'e göndereceğim."
"Ya Santa Monica iskelesi?"
"Gözetim altında. Kumsalda iki ekip var. Şu ana kadar oraya kimse gitmemiş."
Wright telsiziyle ÖSB ekiplerini yeni mevkilerine yönlendirdi. Boş kulağı onda odanın içinde volta atarken Jessup'ın ne yapabileceğini düşünüyordu. Bir süre sonra Wright'ın telsiz konuşmalarını rahatsız etmemek için koridora çıktı ve cinayet masasındaki patronu Larry Gandle'ı aradı.
"Ben Boş, durum raporu için aradım."
"Hala otelde misin?"
"Evet ama birazdan ayrılıp kumsala gideceğiz. Sanırım otomobili bulduklarını duymuşsundur."
"Evet, az önce ben de oradaydım."
Boş şaşırdı. Royce'un ofisinde 4 maktul varken Gandle'ın hala cinayet mahallinde olacağını sanmıştı.
"Otomobil temiz," dedi Gandle. "Tabanca hala Jessup'ta."
"Şu anda neredesin?" diye sordu Boş.
"Otoyoldayız," dedi Gandle. "Az önce Jessup'ın kullandığı odaya baskın yaptık. Arama izni çıkarmamız zaman aldı."
"Orada bir şey bulabildiniz mi?"
"Şimdilik bir şey yok. Bu puşt herifi mahkemede takım elbiseyle falan görünce insan onu..."
"Sen ne düşünürsün bilmiyorum ama herif aslında hayvan gibi yaşıyormuş."
"Ne demek istedin?"
"Her yer boş konserve kutularıyla kaplı. İçindeki yiyecekler çürüyor. Tezgahın üstünde çürümüş yiyecekler çöpler. Pencereleri battaniyelerle örtüp odayı mağaraya çevirmiş. Hapishane hücresi gibi yapmış. Duvarlara yazılar bile yazmış." Boş birden her şeyi anlar gibi oldu. Jessup'ın iskelenin altındaki zindanı kimin için hazırladığını biliyordu. ''Ne çeşit yiyecekler?''
''Ne?'' diye sordu Gendel.
''Konserveler, içinde ne vardı?''
''Bilmem, meyve, şeftali, hangi markete gitsen tazesini alabileceğin şeyler. Ama o konservelerini almış, hapishanede olduğu gibi.''
''Sağ ol komiserim.'' Boş telefonu kapatıp hemen ofise döndü. Wright telsizle işini bitirmişti. İskeledeki adamların depo odalarını kontrol etmişler mi, yoksa sadece etrafı mı gözetlemişler?
Dışarısını gözetlemişler.
Yani depo odalarına bakmamışlar, öyle mi?
Bütün civarı kontrol etmişler. Duvarın altından birisinin geçtiğini gösteren hiçbir iz yokmuş.
Jessup orada. Onu gözden kaçırmışlar.
Nereden biliyorsun?
Biliyorum işte. Haydi gidelim.
43. Kısım 8 Nisan Perşembe saat 18.35. Oturma odamdaki büyük pencerenin önünde durup şehrin üstüne batan güneşi seyrettim. Jessup dışarılarda bir yerlerdeydi. Kuduz bir hayvan gibi avlanacak, köşeye sıkıştırılacak ve eminim oracıkta öldürülecekti. Oynadığı oyunun kaçınılmaz sonucu böyleydi. Yasal olarak suçlu Jessup'tı ama bu karanlık olaylarda kendi suçluluk payımı düşünmeden edemiyordum. Yasal anlamda değildi tabii ama kişisel ve içimde hissederek. Bütün bu olanlara Gabriel Williams'la oturup mahkemede saf değiştirmeyi kabul ettiğim gün bilerek veya bilmeden ben mi yol açmıştım? Belki de Jessup'ın tahliyesine izin vererek onun ve Royce'la diğerlerinin kaderlerini belirlemiştim. Ben avukattım, savcı değil, devleti değil, zayıf olanı temsil ederdim. Yoksa bütün o manevralarımı ve hamlelerimi yaparken amacım hem sicilimde hem de vicdanımda izi kalmasın diye duruşmadan hüküm çıkmamasını mı sağlamaktı? Bunlar suçlu bir adamın aklından geçebilecek şeylerdi ama uzun sürmedi. Telefonum vızıldadı, gözlerim hala şehrin manzarasında çıkarıp açtım.
Holler.
Benim buraya geleceksin sanıyordum.
Maggie McBomba, az sonra buradaki işimi bitiriyorum. Her şey yolunda mı?
Benim için evet ama Jessup için herhalde öyle değildir. Televizyon haberlerini izliyor musun?
Hayır, ne gösteriyorlar?
Santa Monica iskelesini boşaltmışlar. Kanal 5'in helikopteri iskele üstünde dolanıyor. Henüz doğrulamış değiller. Ama habere göre Los Angeles polisinin ÖSB ekibi Santa Monica polisinden kaçak avı için onay alıyormuş. Hepsi kumsalda içeriye girmeye hazırlanıyorlar.
Zindana mı? Jessup birini kaçırmış mı?
Öyle olsa bile söylemiyorlar.
Harry'i aradın mı?
Az önce aradım ama açmadı. Sanırım o da orada, kumsaldadır.
Pencerenin yanından ayrılıp sehpa üstündeki uzaktan kumandayı aldım. Televizyonu açıp Kanal 5'e baktım.
Şimdi televizyona bakıyorum dedim Maggie'ye.
Ekranda iskele ve civarının havadan görünümü vardı. Göründüğü kadarıyla kumsalın üstü adamlarla doluydu. İskelenin altına kuzeyden ve güneyden yaklaşıyorlardı.
Sanırım haklısın dedim. Mutlaka Jessup olmalı. Orada hazırladığı zindan aslında kendisi içinmiş. Gerektiğinde kaçabileceği bir sığınak.
Alışkın olduğu hapishane hücresi gibi. Acaba yakalanmak üzere olduğunu anlamış mıdır? Belki helikopterleri işitiyordur.
Harry oradaki dalgaların gürültüsünden silah seslerinin bile işitilemeyeceğini söylemişti.
Bunu yakında öğreniriz herhalde.
Birkaç dakika sessizce haberi izledikten sonra Maggie, kızlar bunu seyrediyorlar mı diye sordum.
Olur mu hiç? Diğer odada video oyunları oynuyorlar.
Güzel. Haber spikeri ekranda görülen manzarayı gereksiz yere tarif ederken sessizce izlemeye devam ettik. Bir süre sonra Maggie bütün öğleden sonra aklını meşgul eden soruyu sordu.
İşin buraya varacağını tahmin edebiliyor muydun Holler?
Hayır, ya sen?
Hayır, sanırım her şeyin duruşma salonunda biteceğini düşünmüştüm, hep olduğu gibi.
Evet,
hiç değilse Jessup bizi hüküm mahcubiyetinden kurtardı.
Ne demek istiyorsun? Onu kıstırmıştık. Bunu kendisi de biliyordu.
Jüri üyeleriyle yapılan röportajları izlemedin değil mi?
Ne? Televizyonda mı?
Evet. 10 numaralı jüri üyesi her kanalda boy gösterip Jessup suçsuz diye oy kullanmış olurdum diyor.
Kearns mü?
Evet. Loca'ya yedek olarak katılan üye. Röportaj yapılan başka herkes suçlu dedi. Ama Kearns suçlu değil dedi. Onu ikna edememişiz. Jürinin karar çıkarmasına engel olacaktı Holler. Biliyorsun Williams ikinci bir duruşmayı kabul etmezdi.
ve Jessup da elini kolunu sallayarak çıkıp gidecekti.
Söylediklerini düşünürken başımı iki yana salladım. Bu kadardı işte. Onca çaba boşa gidecekti. Toplum düşmanı tek bir jüri üyesi Jessup'ın serbest kalması için yetiyordu. Başımı televizyon ekranından pencereye çevirdim ve Santa Monica'nın Pasifik'le kucaklaştığı batı yönüne doğru baktım. Bulunduğum yerden medya helikopterlerini görebiliyordum. Acaba Jessup bunu hiç bilecek mi dedim.
44. Kısım 8 Nisan Perşembe Saat 18.55 Akşam güneşi Pasifik üstünde batmak üzereyken su yüzeyinde parlak yeşil bir yol oluşturmuştu. Bosch ve Wright kumsalda iskelenin 100 metre kadar güneyindeydiler. İkisinin de gözleri Wright'ın göğüs çantasındaki minik ekrandaydı. Wright, Jason Jessup'ı temizleyecek olan ÖSB ekiplerine kumanda ediyordu. Ekranda iskele altındaki depoların bulanık bir görüntüsü vardı. Bosch'a kulaklık verilmişti ama mikrofonu yoktu. Operasyon sırasında haberleşmeyi duyabiliyor fakat bir katkıda bulunamıyordu. İskele altındaki dalgaların gürültüsünden haberleşme seslerini işitmek kolay değildi. 5 numara içeriye girdik.
Kamerayı sabitleyin dedi Wright.
Ekrandaki görüntü biraz daha netleşince Bosch tesisin arka kısmındaki müstakil depo odalarını gördü. İşte bu. Jessup'ın girdiği kapıyı işaret etti. Pekala dedi Wright. Hedef sağdan ikinci kapıda. Tekrar ediyorum sağdan ikinci kapı. Yaklaşıp pozisyon alın. Video kamerası sallantılı bir geçişle yeni bir pozisyon aldı. Artık kamera iyice yaklaşmıştı. 3 ve 4 bizler. O anda patlayan bir dalga gürültüsüyle sesi duyulmaz oldu. 3 ve 4 tekrar söyleyin dedi Wright.
3 ve 4 pozisyon aldı.
Benden komut alana kadar bekleyin. Üst taraf hazır mı? Boşaltılmış olan iskelenin üst kısmında başka bir ekip Jessup'ın gizlendiği yerin üstü diye bildikleri yerde tavan kapağının köşelerine küçük patlayıcılar yerleştirmişti. Wright'tan gelecek komut üzerine tavan kapağını patlatıp aşağıya ineceklerdi. Wright elini çenesindeki mikrofona götürüp Bosch'a baktı. ''Hazır mısın?''
''Hazırım.''
Wright beklenen komutu verdi. ''Pekala ona bir fırsat verelim.'' dedi. ''Üç numara hoparlörün açık mı?''
''Evet, üçe kadar sayıp başlayın.''
''Bir.'' Wright kendisinden 100 metre uzakta karanlık bir odada gizlenen bir adamı ikna etmek için konuşmaya başladı.
''Jason Jessup, ben Los Angeles Polis Teşkilatı'ndan Komiser Stephen Wright. Bulunduğun yer alttan ve üstten kuşatılmış durumda. Ellerini başının üstüne götür, parmaklarını kenetle ve dışarıya çık. Seni bekleyen polislere doğru yürü. Bu talimata uymadığın takdirde vurulacaksın.''
Bosch kulaklıklarını çıkarıp kulak kesildi. Wright'ın sözlerinin boğuk bir şekilde iskelenin altından çıkışını duyabiliyordu. Jessup oradaysa mutlaka o da işitirdi.
''Bir dakikan var.'' dedi Wright son söz olarak.
Komiser saatine baktı. Herkes bekliyordu. 30 saniye geçtikten sonra Wright iskele altındaki adamlarını kontrol etti.
''Herhangi bir hareket var mı?''
''Üç numara hiçbir şey yok. Dört numara bir şey yok.''
Wright keşke başka bir yol olsaydı der gibi Bosch'a baktı.
''Pekala, işaretim üzerine başlıyoruz. Birbirinize yakın durun ve çapraz ateş olmasın. Üst taraf, ateş edecek olursanız kime attığınıza dikkat.''
Video ekranında bir hareket oldu. Depo odalarından birinin kapısı açıldı ama herkesin odaklandığı kapı değildi. Kamera o tarafa çevrilirken görüntü sallandı. Bosch açık kapıdan Jessup'ın çıkışını gördü. Kollarını indirmiş, savaşçı duruşu almıştı.
''Ateş!'' diye bağırdı Wright.
Bunu izleyen yaylım ateş 10 saniyeden fazla sürmedi. Ama o süre içinde iskele altındaki en az 4 polis silahlarını boşaltmışlardı. Bu crescendo üst taraftaki gereksiz patlamayla daha da güçlendi. O sırada Bosch, Jessup'ın devrilişini gördü. Tıpkı kurşuna dizilen bir adam gibi. Değişik açılardan gelen onlarca kurşunun etkisiyle vücudu önce dik kaldı, sonra yer çekimine uyarak yere düştü. Birkaç dakikalık sessizlikten sonra Wright tekrar telsizine konuştu.
''Herkes iyi mi? Sayım yapın.''
Üstteki ve alttaki bütün polislerden herkesin iyi olduğu haberi geldi.
''Zanlıyı kontrol edin.''
Bosch video ekranında iki polisin Jessup'ın cesedine yaklaşmalarını seyretti. Birisi silahını doğrulturken diğeri adamın nabzına baktı.
''Ölmüş.
Silahını alın.''
''Aldım.''
Wright videoyu kapatıp Bosch'a baktı. ''Bu işte bitti.'' dedi.
''Evet.''
İstediğin cevapları alamadığın için üzgünüm.
Ben de.
Birlikte iskeleye doğru yürüdüler. Wright saatine baktıktan sonra resmi kayıtlar için telsizle ateş açılışını saatini bildirdi. 19:18. Boş sol tarafında kalan okyanusa baktı. Güneş çoktan batmıştı.
31. ayrımın sonu. Sayfa 420.